Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 20. Ayrım. Bıçağı var. Fen'in uyarısı Tayita'nın zihninde yankılandı ve Sue'nin sağ elindeki hançerin parıltısını gördü. Adam hançeri savurmak üzere duman yelinin sırtından eğilmişti. Eğer önceden uyarılmış olmasaydı Tayita hançeri doğruca boğazına yiyebilirdi. Ama kendini yana atacak zaman buldu. Hançerin ucu omzuna isabet etti. Geriye doğru sendeledi, omzundan ve böğründen kan fışkırıyordu. Sue kaçmak için kısrağı mahmuzladı. Tayita yarasını tutarak keskin bir ıslık çaldı. Duman yeli bir daha durdu ve öfkeyle şaha kalkıp Sue'yi tepe üstü ateşe fırlattı. O arada su kazanı devrildi ve ateş tıslayarak söndü. Buharlar çıkmaya başladı. Sue sıcak kömürlerin üzerinde emekleyerek kaçmaya çalıştı. Ama o daha doğrulamadan iri yarı iki asker üzerine çöküp yere yatırdılar. Bu da kısrağa öğrettiğim küçük bir numara dedi Tayita. Sue'ye ve hançeri düştüğü yerden aldı. Hançerin ucunu Sue'nin şakağına dayadı. Doğrudur yoksa kafanı olgun bir nar gibi ikiye bölerim. Merende çıplak olarak elinde kılıcı koşup gelmişti. Duruma anında hakim oldu ve kılıcını Sue'nin ensesine dayayıp Tayita'ya baktı. Bu domuz seni yaralamış. Öldüreyim mi büyücü? Hayır, dedi Tayita. Bu Sue, sahte tanrıçanın sahte kahini. Set'in terli hayaları şimdi tanıdım onu. Bu kıyıda durup kurbağaları Demeter'e saldırmasını sağlayan adam. Ta kendisi dedi Tayita. Onu iyice bağlayın. Bu kesiğin icabına bakar bakmaz kendisiyle konuşmayı düşünüyorum. Kısa bir süre sonra Tayita kulübenin kapısında belirdiğinde Sue bir domuz gibi bağlanıp güneşin altına yatırılmıştı. Başka bir silahı olup olmadığını görmek için tamamen soymuşlardı ve teni şimdiden epeyce kızarmıştı. Hilto ve Shabako kılıç elde başında nöbet tutuyorlardı. Meren kulübenin dibindeki gölgeye oturdu ve deri şeritlerden oluşan bir tabureye de Tayita yerleşti. Sue'yi iç gözüyle incelemeye başladı. Adamın aurası son gördüğünden bu yana değişmemişti. Hala öfkeli ve karmaşıktı. Sonunda Tayita cevabını bildiği basit sorular sormaya başladı. Böylece Sue'nin aurasının doğru veya yalan söylerken ne tür değişimler gösterdiğini izleyebilecekti. Adın Sue mi? Sue sessiz bir meydan okumayla ona baktı. Tayita, Shabako'ya kes onu diye emretti. Bacağından fazla derin olmasın. Shabako gayet ölçülü bir darbe indirdi. Sue zıpladı. Acıyla haykırdı ve kıvrandı. Uyluğu kanıyordu. Tekrar başlayacağım dedi Tayita. Adın Sue mi? Evet diye sıkılı dişlerinin arasından homurdandı. Ağrısı muntazam bir şekilde yanıyordu. Tayita içinden doğru diye düşündü. Mısırlı mısın? Sue ağzını kapattı ve öfkeyle ona baktı. Tayita Shabako'ya başını salladı. Öteki bacak. Sue hemen evet diye atıldı. Aurası değişmemişti. Doğru. Kraliçe Mintaka'ya vaaz verdin mi? Evet. Yine doğru. Ölmüş çocuklarını hayata döndüreceğine dair söz verdin mi ona? Hayır. Sue'nin aurası aniden yeşilimsi bir ışıkla parladı. Tayita, yalanın işareti diye düşündü. Sue'nin sonraki yanıtlarını değerlendirecek ölçeği bulmuştu. Konuksever olmadığım için bağışla beni Sue. Susadın mı? Sue kurumuş, çatlak dudaklarını yaladı. Evet diye fısıldadı. Belli ki doğruydu. Nezaketin nerede kaldı Albay Meren? Değerli konuğumuza biraz su versene. Meren sırıttı ve su tulumuna gitti. Tahta bir çanağa su koyduktan sonra gelip Sue'nin yanında çömeldi. Çanağı Sue'nin kavrulmuş dudaklarını uzattı ve adam kana kana içmeye başladı. Öksürüp tıksırarak soluk soluğa çanaktaki suyu bitirdi. Tayita nefesi düzelsin diye birkaç saniye bekledi. Peki şu anda efendine mi gidiyordun? Sue hayır diye mırıldandı. Aurasındaki yeşil parıltı yalan söylediğini gösteriyordu. Onun adı Eos mu? Evet, doğru. Onun bir tanrıça olduğuna inanıyor musun? Tek tanrıça, tek üstün ilahi varlık. Tabii ki bu da doğruydu. Onunla yüz yüze geldin mi hiç? Hayır. Yalan. Ona cima yapmana izin verdi mi? Taita adamı kızdırmak için askerler arasında kullanılan bu kaba tabiri özellikle söylemişti. Aslında zafer kazanmış bir ordunun askerlerinin mağlup düşmanın kadınlarını yakalayıp ırzlarına geçmek anlamına geliyordu. Hayır. Bu yanıt öfkeyle haykırıldı. Doğruydu. Bütün emirlerine itaat edip Mısır'a onun için güvenli hale getirdiğinde sana cima yapmak için söz verdi mi? Hayır. Bu sakin bir şekilde söylenmişti. Yalandı. Eos ona sadakati karşılığında bir ödül vaat etmişti. İninin nerede olduğunu biliyor musun? Hayır. Yalan. Bir volkanın yakınında mı yaşıyor? Hayır. Yalan. Bataklıkların güneyindeki büyük bir gölün kıyısında mı yaşıyor? Hayır. Yalan. O bir yamyam mı? Bilmiyorum. Yalan. İnsan yavrularını yiyor mu? Bilmiyorum. Yine yalan. Akıllı ve güçlü adamları ininde esir edip bütün bilgilerini ve güçlerini aldıktan sonra yok ediyor mu? Bu konuda bir şey bilmiyorum. Kocaman, gerçek bir yalan. Kaç erkekle çiftleşmiş bu bütün dünyanın orospusu? 1000 mi, 10 bin mi? Soruların küfür. Bu yüzden cezanı çekeceksin. Bir büyücü ve alim olan Demeter gibi mi? Onun adına o kara kurbağalarını sen mi gönderdin? Evet, o bir dönekti, haindi. O cezayı fazlasıyla hak etmişti. Artık senin pisliklerini dinlemeyeceğim. İstersen öldür beni ama artık bir şey söylemeyeceğim. Soya iplerinden kurtulmak için bir daha çırpındı. Solukları sıklaşmış, gözleri yerinden fırlamıştı. Bir fanatiğin bakışları vardı gözlerinde. Meren, konuğumuz fazla heyecanlandı. Bırakalım biraz dinlensin. Sonra da sabah güneşinin tadını çıkarabileceği bir yere çivileyin. Kampın dışına çıkarın. Ama fazla uzakta olmasın ki bir daha konuşmak istediğinde ya da sırtlanlar onu bulduğunda sesini duyabilelim. Meren adamın omuzlarındaki ipten tutup sürüyerek götürmeye başladı. Sonra durup Tayita'ya baktı. Artık işine yaramayacağından emin misin büyücü? Daha bir şey söylemedi. Aslında her şeyi söyledi dedi Tayita. Ruhunu soyundu. Meren Shabako ile Tonka'ya bacaklarından tutun diye emretti ve ikisi Soe'yi aralarına alıp götürdüler. Tayita onların Soe'yi kavrulmuş toprağa mıhlayacak olan çivileri çaktıklarını duydu. Öğleden sonranın ortalarında Meren konuşmak için yanına gitti. Güneş yüzünden karnında ve kasıklarında koca koca kabarcıklar oluşmuş, yüzü şişmiş ve iltihaplanmıştı. Yüce büyücü sohbetinize devam etmek üzere seni davet ediyor dedi Soe. Ona tükürmeye çalıştı ama yeterince tükürük çıkmadı. Morarmış dili ağzını doldurmuş, ucu ön dişlerinin arasından çıkmıştı. Meren onu olduğu yerde bıraktı. Sırtlan sürüsü güneş batmadan az önce buldu onu. Onca yıllık asker olan Meren bile uluyarak yaklaşan sırtlanlardan tedirgin oldu. Onu getireyim mi büyücü diye sordu. Tayita başını salladı. Bırak kalsın. Cadıyı bulmak için gerekenleri söyledi zaten. Sırtlanlar vahşi bir ölüm yaratacak büyücü. Tayita içini çekti ve sakin bir sesle. Kara kurbağaları da Demeter'i vahşice öldürdü dedi. O cadının müridi. Krallıkta isyanı yayıyordu. Ölüm hak ediyor ama bu şekilde değil. Böyle bir zalimlik vicdanlarımızda ağırlık yapar. Bizi de onun düzeyine indirir. Oraya gidip gırtlağını kes. Meren ayağa kalkıp kılıcını çekti, sonra durakladı ve başını kaldırdı. Garip bir şey var. Sırtlanlar sustu. Çabuk ol Meren. Git ne olduğunu öğren hemen diye emretti Tayita. Meren karanlığa doğru koştu. Birkaç dakika sonra tepeden vahşi bir şekilde haykırdığı duyuldu. Tayita da ayağa kalkıp arkasından koştu. Meren neredesin? Buradayım büyücü. Tayita onu Soe'yi çivilediği yerin başında buldu ama adam yoktu. Ne oldu Meren, ne gördün? Büyücülük diye kekeledi Meren. Ben gördüğü şeyi tarif edecek söz bulamayıp sustu. Neydi o diye sıkıştırdı Tayita. Hemen anlat bana. At kadar iri korkunç bir sırtlan. Soe de sırtındaydı. Dostu olmalı. Tepeye doğru dört nala gitti. Onları takip edeyim mi? Yakalayamazsın ki dedi Tayita. Aksine kendini ölümcül bir tehlikeye atmış olursun. Eos'ta benim tahminimden daha büyük güçler olmalı. Soe'yi bu kadar uzaktan kurtarabildiğine göre bırakalım gitsin şimdilik. Başka bir zamanda ve yerde hesaplaşırız. Boğucu geceler geceleri, bezdirici haftalar haftaları ve yorucu aylar ayları kovaladı. Tayita'nın omzundaki bıçak yarası sıcak ve kuru havada tamamen iyileşti ama daha ikinci şelaleye varmalarından epey önce atlar hastalanıp sendelemeye ve adamlar gevşemeye başladı. Bulundukları yer Tayita ile kraliçe Lostris'in Nil'in kadırgaların rahatça ilerleyebileceği kadar yükselmesini beklemek üzere bir mevsim bekledikleri yerdi. Tayita tepeden daha önce yapmış oldukları yapılara baktı. Taş duvarlar hala duruyordu. Bunlar Lostris'in barınması için yaptığı ilkel kraliyet sarayının kalıntılarıydı. Şuralar kara buğday ektikleri tarlalardı. Tahta sabanların izleri hala duruyordu. Şunlar savaş arabaları yapmak ve kadırgalarını onarmak için kestikleri uzun ağaçların kökleriydi. Uzun kökleriyle yeraltı sularına erişebilen ağaçlar hala canlıydı. İleride de demircinin yaptığı demir ocağı duruyordu. Büyücü, şelalenin altındaki gölete bak. Meren yanında bağırınca Tayita'nın düşünceleri bölündü. Meren'in gösterdiği yöne doğru baktı. Acaba bir ışık oyunu mu diye merak etti. Suyun rengine bak. Kan kırmızısı değil, gölet yeşil. Tatlı bir kavun gibi yeşil. Cadının başka bir oyunu olabilir. Tayita gördüğünden kuşkuluydu. Ama Meren çoktan üzengilerinin üstünde kalkmış, bağırarak atını bayır aşağı sürmeye başlamıştı. Adamları da peşinden gidiyordu. Tayita ve Duman Yeli daha sakin ve vakur bir edayla aşağı indiler. Kıyıda adamlar, atlar, katırlar dizilmişti. Hayvanların başı aşağıdaydı ve yeşil suyu köylülerin su çarkı gibi içiyorlardı. Adamlar da avuçlarına doldurup yüzlerine çarpıyor, gırtlaklarından aşağı yolluyordu. Duman Yeli suyu şüpheyle kokladıktan sonra içmeye başladı. Tayita rahatça eğilsin diye dizginlerini gevşetti. Kısrak gözünün önünde domuz mesanesi gibi şişmeye başladı. Tayita onu kendi haline bıraktı ve suda yürüyerek içine oturdu. Ilık su çenesine kadar geliyordu. Tayita gözlerini kapadı. Yüzünde sevinçli bir tebessüm vardı. Meren kıyıdan, "Büyücü!" diye bağırdı. "Eminim ki bunu sen yaptın. Nehrin o iğrenç hastalığını tedavi ettin, öyle değil mi?" Meren'in ona inancı sonsuzdu ve bu çok dokunaklıydı. Onu hayal kırıklığına uğratmak istemiyordu. Gözlerini açınca yüz adamın heyecanla yanıtını beklediğini gördü. Adamlarının da Meren'e inancı sarsılmamalıydı. Meren'e gülümsedi. Sonra gizemli bir şekilde sağ gözünü kırptı. Meren halinden memnun görünüyordu. Adamlar da tezahürat yapıyorlardı. Onlar da sandaletleri ve kıyafetleriyle gölete girdiler. Birbirlerine su attılar, Güreş yapıp birbirlerini batırmaya çalıştılar. Taita onları oyunlarıyla baş başa bırakıp kıyıya çıktı. Artık duman yelinin zaten yavrusunu taşıyan karnı suyla o kadar şişmişti ki badi badi yürüyordu. Taita onu beyaz nehir kumunda devrilip yatsın diye bıraktı ve kendisi de oturdu. Duman yelini seyrederken şanslarının dönüşünü ve Mene'nin kendisine yorduğu temiz su mucizesini düşündü. Demek ki kirlilik buraya kadarmış diye karar verdi. Buradan güneye kadar ırmak temiz olacaktı. Küçülmüş ve çekilmiş ama temiz. O sabah ağaçların gölgesinde kamp kurdular. Büyücü, atlar iyileşene dek burada kalmayı planlıyorum. Eğer hemen yola çıkarsak onları kaybetmeye başlayacağız dedi Meren. Taita başını salladı. Akıllısın dedi. Burayı gayet iyi bilirim. Büyük göç sırasında tam bir mevsim geçirdim. Ormanda atların yapraklarını yiyebileceği bitkiler var. Çok besleyici oldukları için hayvanlar birkaç günde semirip iyileşecektir. Ve duman yeli de yakında tayını doğuracaktır. Burada kurtulma şansı çöldekinden çok daha yüksekti. Taita bunları da düşündü ama dile getirmedi. Meren elini kolunu sallayarak konuşuyordu. Göletin etrafında Afrika antiloplarının izlerini gördüm. Onları avlamak adamların hoşuna gidecek ve taze et yiyecekler. Kalanı da kurutup tütsüleyebiliriz yanımıza almak için. Taita ayağa kalktı. Ben gidip hayvanlar için yem arayacağım. Ben de seninle geleyim. Bu küçük cenneti daha iyi tanımak istiyorum. İkisi birlikte ağaçların arasında gezindiler. Taita yenebilir ağaççıkları ve asmaları gösterdi. Bunlar çöl koşullarına uyum sağlamış ve kuraklığa dayanıklı bitkilerdi. Uzun ağaçlar sayesinde direkt güneş almıyorlardı ve gelişiyorlardı. Kucak dolusu toplayıp kampa götürdüler. Taita hasatlarının örneklerini duman yeline uzattı. Hayvan biraz tereddüt ettikten sonra avucundakileri yedi ve biraz daha versin diye burnuyla dürttü. Taita büyük bir grup oluşturup ormana götürdü ve yenebilir bitkileri onlara da gösterdi. Meren de başka bir grubu götürdü ve keyif olsun diye ormanın sonuna kadar gittiler. Balta seslerinden ürküp kaçan iki antilop avcıların ok menziline girmişti. Sıcak cesetler parçalanmak üzere kampa getirilince Taita onları dikkatle inceledi. Erkeğin siyah kıvrık boynuzları ve muhteşem desenlerle süslü siyah bir postu vardı. Dişi boynuzsuzdu ve daha güzel bir derisi vardı. Kızıl kahverengi ve yumuşaktı. Bu hayvanları tanıyorum dedi. Erkekleri yaralanınca saldırgan olur. Göç sırasında avcılarımızdan biri iri bir erkek tarafından boynuzlanmıştı. Boynuz darbesi kasığındaki ana damarlardan birine gelmiş ve arkadaşları beni çağırmaya fırsat bulamadan ölmüş. Yine de eti nefis olur. Özellikle de böbrekleri ve ciğeri. Göletlerin başında kamp yaparken Meren, adamlarının günlük işlerine bakmalarına izin verdi. Atlarını besledikten sonra ormanda kestikleri kütüklerle hem kendilerinin hem de atlarının barınacağı sağlam, savunması kolay barınaklar yaptırdı. Akşam antilop etinin yanı sıra vahşi ıspanak, Taita'nın seçtiği çeşitli baharatlar ve kara buğday ekmeğiyle şölen yaptılar. Taita yatağına çekilmeden önce gece semalarını incelemek üzere göletin etrafında gezindi. Lostris yıldızının son kalıntıları da kaybolmuştu. Ama başka önemli bir ilahi değişim yoktu. Bir süre meditasyon yaptığı fakat herhangi bir psişik varlık algılamadı. Soe'nin kaçışıyla birlikte cadı onunla bağlantısını kaybetmiş gibiydi. Kampa döndü ve sadece nöbetçilerin ayakta kalmış olduğunu gördü. Uyuyanları uyandırmamak için nöbetçilere fısıldayarak iyi nöbetler diledi. Ve o da yatağına gitti. 20. ayrımın sonu sayfa 159, devamı 21. ayrımda.